Hayırlı günler A9 izleyenleri. Ayrı zaman ve yaratılış dilleri programımıza hoş geldiniz. Onur hocamla beraberiz bugün de. İnşallah birlikte güzel bir şeyler anlatmaya çalışacağız.
İnşallah. Hemen proteinlerin nasıl yapıldığına dair hücremizin dışında ribozomda buradaki imar hareketle başlayabiliriz inşallah. Şimdi mRNA isimli DNA'mızın ilk kopyası hücrenin stoplar odasından çıktıktan sonra bakın bu halde normalde ribozom denen büyük ve küçük alt üniteleri olan protein fabrikasına gönderiliyor. Burada tRNA isimli ve release factor isimli ribozoma gelecek olan ünitelerle birlikte ne oluyor? Protein sentezi gerçekleşmiş oluyor. Ve protein sentezi ne demek? Yani canlılık devam ediyor demek. Protein sentezi olmayınca canlılık devam etmiyor. Şimdi burada bir ayrıntı vardı, onu atlayalım, hemen onu göstereyim. Şimdi bakın şurada ne gösterdi? Şöyle biraz geriye alacağız. Evet. Şimdi bakın biraz sonra tekrar gelecek. Burada protein sentez safhalarını gösteriyor. Şimdi bakın. Bu bir mRNA kopyası ve bunun bir yönü var. Şimdi burada 5 üssü ve 3 üssü diye gösterilen yönler var. Bu ne biliyor musunuz? DNA'mızda okunan kopyanın yönünü belli eden bir şifre bu. Yani bunun yönü nasılsa protein o şekilde oluyor. Mesela bunu tersten de okuyabilirsiniz. Yani aslında protein ve mRNA'da protein sentezinde ve RNA sürecinde DNA'nın kopyalanmasında ve ribozoma aktarılmasında bütün bu ribozomların, ribozomdaki yani bu RNA'daki amino asitlerin, nükleik asitlerin sırası çok önemli. Dizilişi çok önemli. Mesela Türkçe'de mesela ne yazıyorsunuz? Kader yazıyorsunuz. Bunu tersine okuduğunuz zaman ne olur? Redact diye bir şey çıkıyor. Anlamı bozuluyor. Proteinin de böyle. Buradaki kelimenin yönü çok önemli. Fakat şöyle bir durum var. Kimse ona yönünü göstermiyor. Mesela 500'lü 300'lü yönü diye oraya yazan bilim adamının, yani şu animasyonu yapan kişilere öğreten bir bilim adamı var. O diyor ki bakın burası 500'lü yönü olacak, o 300'lü yönü olacak. Ona göre oraya yazıyorlar. Halbuki RNA'nın üzerinde böyle bir yazı yok. Yani böyle bir yazı, yani yol bildiren bir tabela tarzı bir şey yok RNA'nın üzerinde. Fakat RNA bunu biliyormuşçasına, bakın şimdi izleyelim. Üç üssü yönüne dikkat edin. Çok fazla adenin nükleik asidi ekliyor. Bu adenin kuyruğu oluşturuyor. Ve burada mRNA'nın üzerinde amino asitleri şifreleyecek olan kodonları görüyorsunuz. Ve başında da bir tane metilasyon sonucunda bir metil bağışlığı var. İşte bu metil bağışlığıyla en sondaki o çoklu adenin kuyruğu mRNA'nın pardon parçalanmasını engelliyor. Ve ribozomun sitoplazmaya kadar olan yolculuğuna parçalanmadan ulaşmasını sağlıyor. Şimdi bakın geldi. Bu ribozomun küçük ünitesi. Şimdi sitoplazmanın dışında nükleusun dışında sitoplazmaya ulaştığı zaman mRNA kuyruğu, şu görmüş olduğunuz zincir, bunun üzerinde özellikle amino asit şifrelemeye başlayan kodonlar var. Bunlar 3 harfli DNA şifresi. DNA'dan alınan kopyaların üçlü birimleri. Burada renk renk gösterilmiş fakat mRNA'da bunlar ayrı renkte de değiller. Yine aynı şekilde biz anlayalım diye böyle renk renk gösterilmiş. Ribozom bunları tanıyor ve bağlanması gereken yeri bilerek tam da genin başlayacağı, yani ilk amino asitin olduğu yere, yani başlangıç kodonuna bağlanıyor. Ve bu başlangıç kodonunun ilk amino asiti metiyonin UAC. Bakın o da altta da ne var? AUG. İşte bu ne? Başlangıç kodonu. Şimdi burada ne yazıyor? AUG. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben bir proteinim ve bu da benim ilk amino asitim. Metiyonin. Fakat tersten okuduğunuz zaman GUA, yani bu soldan sağa değil de sağdan sola tarzı bir yönü olmuş olsa anlam tamamen değişecek. Çok enteresan bir bu. Burada kim ona yönünün nasıl olduğunu söylüyor? Yani biz mesela Türkçe bir yazı okusak, bir makale okusak değil mi? Türkçe'de birçok harf var. Bu harflere baktığımızda deriz ki bunun yönü soldan sağa olduğu zaman anlam ihtiva ediyor. Ama eğer soldan sağa değil de sağdan sola olursa ne olur? Anlam bozulur diyoruz. Bunu kim söylüyor? Biz söylüyoruz. Bütün Türkçeyi bilen, okuyan, dimağ sahibi, şuur sahibi, aklı olan insanlarız değil mi? İnşallah. Ama aynısını biz protein sentezinde göremiyoruz. Yani aynı şuur ve akılın olduğu göz yok. Fakat mükemmel bir tarzda, mükemmel hatasızlıkta, tam olması gereken yerde okuma işlemini görüyoruz. Leon nasılsa öyle okuyor. Tersten okumuyor hiçbir zaman inşallah. Bak şimdi şifre evet oluştu. Devam edelim. X başlangıç kodunu oluştu. Buradaki kırmızı kısım, bakın az önce bahsetmiş olduğumuz metiyonun ilk amino asit. Yani oradaki AUG'nin karşılığı DNA'ca, DNA dilinde AUG, proteince de, protein dilinde metiyonin demek. Bu, bütün hücreli canlılarda böyledir, bu şekilde. Yani burada bir dil var ve bu dili bilen bir çevirici var. Translation yapıyor. Yani transfer yapıyor aynı zamanda. Burada transfer RNA, bu RNA şu yeşil renkli gördüğümüz. Bu dili bilip çevirme işlemini yapan bir molekül. Yani dili çeviriyor. Mesela Almanca'dan Rusça'ya çeviriyor.
Simultane tercüme yapıyor.
Simultane tercüme yapıyor, evet. Almanca'dan Rusça'ya çeviri olduğunu düşünelim. Bunu bir makine bile yapamıyor şu an günümüzde değil mi? İnsanlar direkt simultane tam anlamını ihtiva edecek şekilde bir makinenin makine bile yapamıyorlar. Hatta makineyi bırakalım, dijital sözlük bile yok. Mesela cümlenin aynısını tam o anlamla veya paragraf diyelim, paragrafın aynısını tam o anlamıyla direkt otomatik çevirecek yazılı dahi olsa evet. Yine bir sözlük yok. İlla ki bir anlam düşüklüğü, bir garip bir,
alakalı bir şey
kelime
çıkıyor.
Araya girebiliyor. Ama canlılıkta eğer garip bir kelime araya girerse o zaman canlı yaşayamıyor. Mesela nefes alamıyor. Mesela adım atamıyor. Mesela gözünü çeviremiyor. Çünkü bu saydığım işlemlerin her biri için ayrı ayrı onlarca protein görevli. Yani proteinler canlının her yerinde olan ve muhakkak olması gereken, olmazsa canlının olamayacağı moleküller. Allah zahiren vücudumuzda zaten ağırlık olarak vücudumuzun çok büyük bir kısmı değil mi? %60 küsürü rakamlarda su ve onun da geri kalanın çok büyük bir kısmı ne? Protein. İşte proteinler böyle hayati mekanizmalarda rol alıyorlar ve bir dilin tercümanı olarak işlev yapıyorlar. Şöyle. Devam edelim. Şimdi simultane tercüman diyelim. O da geldi, tRNA. Bunun üzerine artık bütün bileşikler birleşince ribozomun küçük ünitesiyle büyük ünitesi artık birleşme kararı alıyor. Ve birleşiyorlar. Birleştikten sonra, şimdi bu ribozomun iki tane kapısı var. Bir bu tRNA'ların girdiği kapı, burada animasyonda çok genel olarak gösterilmiş. Bir de, bakın gelecek, tRNA geliyor. Bir de tRNA'ların çıktığı kapı var. Ve oluşan, şurada görmüş olduğunuz amino asit zincirinin çıkacağı daha küçük bir kapı var. Yani toplam üç tane kapı var. İki çıkış, bir giriş. Şimdi tRNA giriş kapısından girerken, buradan çok rahat hızlı bir şekilde girdi değil mi az önce? Buradan çok önemli moleküler düzeyde kontrol sistemleri hakim. Çünkü bu şuna benziyor. Zaten kendisi bir RNA kodonu, yeşil renkli tRNA. Ribozom dediğimiz, burada mavi renkte gösterilen büyük o dairemsi şekilse, içerisinde proteinler, küçük proteinler ve RNA kodonunun, RNA iplikçiğiyle sarmal halde olmuş bir yapı zaten. Yani bir yumak RNA'nın arasında proteinlerin tutturulmasıyla oluyor. Ama bu proteinler çok özel bir yerde duruyorlar ve tRNA'nın girdiği, çıktığı ve amino asitlerin, amino asit zincirinin çıkacağı yerlerde özellikle kilit yerlerde durmuş durumdalar. Ve içeri giren tRNA, doğru tRNA olup olmadığı kontrol edildikten sonra burada görmüş olduğumuz taslak, yani mRNA'nın üzerine tam bir şekilde, bak bir tane daha geldi, kenetlenmesini sağlıyorlar. Ve her seferinde de burada üçlü dilin, DNA'ca yazılmış bu dilin tam uyumunu görüyoruz. Ve burada ne oluyor? Proteince'ye çevriliyor ribozom tarafından, değil mi? Bir tane tRNA'nın ribozomun içine girip, tanınıp, doğru tRNA olduğu tespit edilip ve kodon uyuşması tam olarak sağlanıp tRNA'nın üzerindeki amino asiti, taşıdığı amino asiti amino asit zincirini bırakması ne kadar sürüyor biliyor musunuz? 4,5 nanosaniye. 4,5 nanosaniye saniyenin milyarda biri. Yani nanosaniye saniyenin milyarda biri demek. 4,5 nanosaniye. Saniyenin 4,5 milyarda birinin 4,5 katı. Bu sayede de bizim vücudumuzda proteinler işte bu kadar hızlı sentez olabiliyor. Maşallah. Normalde laboratuvar ortamında böyle bir reaksiyon şu an hayal bile edilemiyor.
Evet, saniyede zaten 2000 tane protein üretiliyor tek bir hücre içerisinde.
Evet.
Bu sayede biz yaşamımızı devam ettirebiliyoruz.
Evet.
Dediğin gibi bu hız olmasa vücuttaki hiçbir şekilde mümkün değil.
Evet. Yani. Bakın şimdi hızlı hızlı artık tRNA'lar gelecekler. Hatasız bir biçimde amino asit zincirini, polipeptit zinciri dedir diğer bir adıyla. Yani elongasyon yani uzama safhasında burada gördüğünüz gibi taslak haldeki protein zinciri uzuyor. Bu da taslak. Yani taslaktan okunan ilk bilgi ham bilgi. Taslak olarak yine ribozomdan çıkıyor. Ve en son bakın nerede duruyor? UAG geliyor. UAG'yi gördüğü zaman DNA'ca UAG ne demek? Son demek. Filmlerin sonunda yazıyor son. DNA'ca son UAG oluyor. Proteince de bakın en son bunun karşılığı nedir? Bırakma faktörü proteini oluyor. Tamam kesme, bırakma. Ve en sonunda sonlanmasıyla birlikte bizim taslak haldeki proteinimiz böyle hazır. Tabi bunlar böyle renksiz, renkli değiller. Bakın protein. Bunlar böyle renkli değiller vücut içinde. Tamamen renksiz. Her bir amino asit birbiriyle bağlantılı. Öyle göz görmesiyle hangi amino asitin ne olduğu anlaşılabilecek türden pek şeyler değiller. Normal bir iplikçik gibi görünüyor.
Evet.
Ve vücudumuz bunun hangi protein olduğunu bilip gerekli işlemler yapılıp 3 boyutlu haline döndürülüyor. Ve bu sayede canlılık devam ediyor. Şimdi biz burada ne gördük? Biz burada bir dilin tercümesini gördük. Biz burada hatasız yapılan birçok reaksiyonun yine proteinler tarafından icra edildiğini gördük. Mesela bu zincirde mesela metiyonini yapan bir enzim var. Metiyonin amino asitini üreten bir enzim var. Onu tRNA'ya bağlıyor o enzim. Mesela o proseste şu an gösterdiğimiz videoda metiyonini yapan enzim üretiliyor olabilir. Öyle farz edelim. Metiyonini üreten enzim yine metiyonin tarafından yapılıyor. Yani bu ne demek? Sistem her zaman için önden bir varoluş gerektiriyor. Ya önden zaten var olması lazım. Mesela bu bilgisayar var diyoruz ya. Bu bilgisayarın var olması için bundan bir tane daha var olması lazım. Ne demek bu? O zaman bu bilgisayarın varlığı için zaten var olan bir bilgisayar lazım. Onun varlığı için onun da zaten öncesinde bir bilgisayar var olması lazım. Onun da öncesinde ilk başlangıca geldiğimizde biz ne görürüz o zaman?
Kusursuz tamam. Bilgisayar.
Evet, eksiksiz. Hücreye uyarlayacak olursak da tam ve eksiksiz bir hücre görürüz.
Evet.
Bu da evrim teorisinin tümünü içine alan ve onu çökerten, bütünüyle yok edip silip süpüren protein olmadan protein olamaz cümlesini, hocamızın söylediği cümlesini oluşturmaktadır maşallah.
Bunu Alexander Popper'in söylüyor zaten. Hücre tüm evrim teorisinin içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır diyor hücrenin varoluşu. Yani bir tuğla fabrikası düşünün. Tamamı tuğladan yapılmış bir tuğla fabrikası düşünün. Ve o tuğlanın tuğla fabrikası haricinde üretilemediğini düşünün. O zaman ilk olarak yoktan tuğla fabrikasının oluşması gerekiyor. İşte hücrede de bunu görüyoruz inşallah. Şimdi ben de gözle ilgili, gözyaşı ile ilgili bir video göstereceğim. İnşallah.
Gözyaşı, çeşitli görevler için farklı karışımlarla oluşturulmuş son derece özel bir sıvıdır. Gözyaşının ilk görevi, gözü mikroplara karşı korumaktır. Gözyaşının içinde bulunan lizozim enzimi, birçok bakteri türünü parçalayabilme ve mikrop öldürme özelliğine sahiptir. Lizozim sayesinde göz, enfeksiyonlardan korunur. Bu madde, binaları mikroplardan temizlemek için kullanılan kuvvetli dezenfektanların içerdiği maddelerden bile daha etkilidir. Bu güçte başka hiçbir dezenfektan göz üzerinde kullanılamaz. Ancak bu kadar güçlü olduğu halde bu sıvının göze hiçbir zarar vermemesi büyük bir mucizedir. Gözün iç...
Bakın burada biraz düşünelim şimdi. Normalde işte evdeki temizlik malzemelerinin üzerine baksınlar herkes. Arkasında yazılı olan şey şudur. Derinizle temasa geçirmeyin. Eğer derinizle uzun süre temasa geçerse bol suyla yıkayın gibi bir ibare vardır. Gözünüze değerse hele zaten hani doktorunuza başvurun gibi bir tavsiye vardır. Ve de o temizleyiciler bu temizleyicinin yanında pek de iyi değil. Yani kalite olarak da düşük kalitede olmasına rağmen düşünün bakın insanlar kalkıyorlar laboratuvarlarda kimyager 4 sene 5 sene kimya okuyor. Kimya okuduktan sonra geliyor laboratuvara bir temizlik malzemesi yapmak için işte laboratuvarda günlerce uğraşıyor, aylarca uğraşıyor. Zaten bilinen maddeleri alıyor, kullanıyor, birleştiriyor. Diyor ki ben böyle bir temizlik malzemesi yaptım. Tamam temizliyor ama işte insan derisine değme yok değemez. İşte göze temas edemez. Uzun süre solunur mu solunamaz. Hiçbir şey olmuyor. Yani insanla muhatap edemiyorsun neredeyse bu temizlik malzemesini. Öyle temizliyor diyor. Yani öyle temizler zaten. Şimdi ama gözdeki teknolojiye bakıyoruz. Göz yaşında muazzam bir teknoloji var. Temizleme teknolojisi var ve fabrikalardaki bu atık çıkartan fabrikalardaki o atıkları temizlemek için kullanılan temizlik maddeleriyle aynı kalitede göz yaşında gözde üretilen göz yaşının kalitesi ve de bir bakıyoruz muazzam bir temizleme teknolojisi var. Yani deriyi bırakın göze değiyor direkt gözün içerisinde zaten ve hiçbir zarar vermiyor göze. Bakın kimya profesörlerine veriyoruz. Hadi böyle bir şey yapın işte tamamen doğal olsun insana hiçbir zarar vermesin dediğimiz zaman oturup yapamıyorlar gözyaşı gibi bir formülü oluşturamıyorlar. Ama biz doğduğumuzdan itibaren bu nimet zaten bize verilmiş ve evrimcilerin iddia ettiği gibi kendi kendine doğada milyonlarca senede oluşma ihtimali yok. Yani onlar iddia ediyorlar ki işte mutasyonlarla DNA içerisinde bu formül milyonlarca senede yazılmıştır. Öyle bir süre yok zaten. Ayrıca doğada böyle bilgi üreten, fikir geliştiren, ondan sonra proje üretip bunu uygulayan böyle bir teknoloji yok. Böyle bir mekanizma da yok. Evet. Ne doğal seleksiyon ne mutasyon bunları yapamaz. Yani doğal seleksiyon mutasyon hiçbir şey yapamaz. Yani en ufak şeyi dahi yapamaz. Yani bir tüy bile yapamaz kesinlikle. Allah ayette bir sineği bile yaratamazlar buyuruyor inşallah. Şeytana Allah'a sınırım. Dolayısıyla kalksın ki böyle bir teknoloji yapsın. Kesinlikle mümkün değil. Yine devam edelim.
İçindeki bu son derece iyi hesaplanmış sistemi yaratan üstün güç sahibi olan Allah'tır. Bir ayette Allah şöyle buyurmaktadır. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Gözyaşının yapısı daha yakından incelendikçe bu sıvının ne kadar büyük bir yaratılış mucizesi olduğu daha iyi anlaşılır. Gözyaşının üretimi son derece hassas bir ölçüyle yapılır. Gözyaşı sadece korneayı kurumaktan kurtaracak ve göz küresinin yüzeyinin kayganlığını kaybettirmeyecek miktarda üretilir. Böylece göz hareket ettiğinde göz kapağının iç kısmıyla gözün üstü arasında sürtünmeden kaynaklanan bir rahatsızlık meydana gelmez. Eğer gözyaşı yeterli miktarda üretilmeseydi gözle göz kapağı arasında sürekli bir sürtünme olur ve gözün her hareketi bizim için bir eziyet haline gelirdi. Mesela gözyaşı kuruluğu olan hastalarda gözlerde sürekli bir yanma ve gözün içinin kum dolu olduğu hissi duyulur. Gözler şişer, kızarır ve hastalığın ileri aşamalarında hasta gözünü kaybedebilir. Uyarıcı bir durum söz konusu olduğunda, mesela göze toz gibi yabancı bir madde kaçtığında ise gözyaşı üretimi otomatik olarak artar. Yani gözün yapısında gözyaşı bezlerinin ne eksik ne fazla tam gereken miktarda sıvı salgılamasını sağlayan bir denge kontrol mekanizması vardır.
Bakın yine çok enteresan. Yani orada bir sıvı üretiliyor. Gözüne mesela bir şey kaçıyor. Bir toz parçası kaçıyor. Hemen üretim arttırılıyor. Onun etkisiz hale getirilmesi için bir anda gözümüzden yaşlar gelmeye başlıyor mesela. Biz istemsiz olarak, biz kendimiz karar vermiyoruz ona. Hadi şimdi gözümden yaş gelsin, aman gözüme bir şey olmasın demiyoruz. Veyahut da eksikliğinde bakıyoruz, o göz kapağı sürtünmesiyle gözde yanma oluşuyor. İçi kum doluymuş gibi gözün bir hissiyat oluşmaya başlıyor insanda. Şimdi bakın yani en ufak dengede bir gözyaşını çıkartıyorsunuz, insanın hayatı yaşanmaz hale geliyor. Yani bir sadece gözyaşını çıkartıyorsunuz.
Kör oluyor.
Evet, belli bir süreden sonra eğer tedbir alınmazsa da kör oluyor zaten. Yani gözü o kadar aşındırdıktan sonra parçalıyor yani. Çünkü sistem tüm ince detaylarıyla beraber yaratılmış. Yani en ufak bir eksiğe izin vermiyor. Dolayısıyla evrimciler diyor işte mükemmel değil insan diyorlar. Siz en ufak sistemi çıkarıyorsunuz, insan gidiyor yani, mahvoluyor. Bütün vücudu gidiyor. O zaman mükemmel olmuş oluyor zaten Allah'ın izniyle. Şimdi videoyla yine devam edelim.
Gözyaşı şimdiye kadar yaşamış olan ve şu anda dünya üzerinde yaşamakta olan bütün insanlarda vardır. Herkes de aynı mucizevi özelliklere sahiptir. Gözü bir bütün olarak yaratan, tüm özelliklerinin şu ana kadar yaşamış bütün insanlarda var olmasını sağlayan, her şeyin hakimi olan Allah'tır. Döl yataklarında size dilediği gibi suret veren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Maşallah. Yani nereye baksak Allah'ın izniyle muhteşem bir yaratılış görüyoruz. Allah'ın yaratma sanatını görüyoruz. Yani sırf bir gözyaşı bile normalde baktığımız zaman, bir de çok enteresan mesela şurada belki çoğu kişi farkında değildir. Aynanın karşısına geçip şöyle herkes bir baksın, eğer daha önce görmediyse. Gözün hafif şöyle altını bastırdığı zaman tam gözümüzün dip kısmında ufacık bir delik var. Ve gözyaşı oradan salgılanıyor. Tam evet. Şu köşe bölümünde. Hafif şöyle gözünü aşağıya çektiği zaman orada gözüküyor o delik. Yani normalde siz derinizin herhangi bir yerine bir iğne batırın. Hafifçe içeri girecek şekilde bir iğne batırın. O yani bir 5-10 dakika içerisinde kapanır. Yani hiçbir şekilde o delik o şekilde durmaz. Ama bir bakıyoruz ipince bir delik ve canlı deri var orada. Ölü deri de değil. Tamamen canlı deri. İçi de canlı. Ve hiçbir şekilde birbiriyle kapanmıyor, birleşmiyor. Yani birbiriyle yapışık olmasına rağmen, o kadar ince bir delik olmasına rağmen Allah onları birleştirtmiyor. Hücreler normalde bu kadar rastgele tesadüfen olsaydı orayı hemen kapatırlardı. Ama bir bakıyoruz insanın ta anne karnındaki safhalarında Allah ince ince böyle nakış gibi adeta insanı yaratıyor. Dilediği şekilde suret veriyorum diyor rahimlerde size. Dilediği şekilde suret veriyorum diyor Allah. Bir bakıyoruz o gözyaşı borusunu da Allah ince bir şekilde yaratıyor ve ömrü boyunca insanı kapanmıyor. Yani orası kapansa gözümüzden yaş gelmeyecek mesela, ama Allah'ın yaratma sanatıyla öyle bir şey olmuyor.
Yani ne delik kapanıyor ne de ne derler etkisini kaybediyor, sıvı kesiliyor. Tam olması gerektiği kadar ne kadar ince ve hassas olması gerekirse o kadar ince ve hassaslıkta. Evet. Ne zaman çalışması gerekiyorsa o zaman çalışıyor. Ne kadar çalışması gerekiyorsa o kadar süre çalışıp çalışmasını sonlandırıyor. Evet. Değil mi? Fazla ve eksik olsa da aynı durum söz konusu oluyor. Evet. Şimdi canlıların tamamında dünyada biz bunu görüyoruz işte. Etki mekanizması nerede ve ne kadar gerekiyorsa Allah onu orada o kadar yaratmış vaziyette. Sen şimdi az önce söylerken güzel bir örnek verdin. Mesela temizlik sektöründe hakikaten temizlik için birçok deterjan, temizleyici madde icat ediliyor. Allah'ın vesilesi, Allah vesile kılıyor inşallah. Ama hakikaten yani temizlerken başka birçok yan etkisi olan şeyler de temizliyor. Tamam orayı beyazlatıyor ama onu beyazlatırken ne varsa hepsini götürüyor. Yani hasta ediyor insanı mesela çamaşır evet. Suyu diye bir şey var. Normalde zararlı yani insan sağlığına.
Tuzluyor.
Çok evet kullanırsa, çok solursa bundan dolayı değil mi? İnsan sağlığı olumsuz yönde etkilenebiliyor. Öyle çok böyle fazla solumamak gerekiyor. Ama canlarda böyle değil. Canlarda mesela beyazlıksa konu olması gerektiği kadar beyazlığın ilmiyle gereken ölçüde daha önceki programlara da göstermiştik. Çok ince zarımsı bir kabuğu olan bir böcek var ama böcekler aleminin en beyaz yalnızı. Beyazlık orada var. Hepsi temiz ve parlak kabuklara sahip. Orada beyazlık da var, parlaklık da var, temizlik de var. Ama yan etki var mı? Yok. Yani bütün biyolojik mekanizmalarda olması gereken reaksiyon, olması gereken yerde oluyor sadece. Yan etki oluşturmuyor. Mesela bunun için en güzel örneklerden birisi de virüsler. virüs amacı yani devasa bir görünüme sahip olan hücrenin içerisine girip orada DNA'nın saklı olduğu nükleusu bulup nükleusun kapısından da içeri girip DNA'nın istediği kendisi için özel olan bölgesine DNA'sını götürüp oraya yapıştırması gerekiyor. Daha sonra da oradan protein üretip üretilen proteinleri bir araya toplayıp tekrar virüs olarak bütün hücrenin her tarafını virüslerle doldurması gerekiyor. Buradaki etki mekanizması sadece hücrenin o kısmına. Fakat hücrede 10 milyar tane protein var hücrenin bir hücrenin içerisinde. 100 trilyon tane hücremiz var. Ve saniyede yani yüzlerce belki 2000 tane proteine kadar protein sentezi oluyor. Hücre hiç durmayan bir makine ve çok fazla çeşitli iş yapan bir makine. Şimdi bu kadar yoğun bir fabrikanın üretim tesisinin içerisine ve çok yoğun güvenlikli olan bir üretim tesisinin içerisine çok rahat bir şekilde girip istediği özellikteki işlemi yaptırıp ondan sonra da bütün hücreyi emri altına alıp daha sonra kendi bütün canının vücuduna yayılmaya devam ediyor. Şimdi onunla ilgili bakın video göstereceğim. İnşallah. Evet. Şimdi hapşırdığı zaman insan, değil mi? Mesela grip olduğunda ne oluyor? Çevreye birçok virüs yayılıyor. Binlerce virüsü çevreden dışarıya yaymış oluyor. Bakın bu virüs bir hapşırığımızın içerisinde bundan belki milyonlarca var. Havada şu an dolaşıyor belki. Şu an burada da var. Ve bu diğer insanların solunum yoluyla vücudun içerisine giriyor. Şimdi yolculuk başladı burada. Şimdi burada bilim adamları anlatıyorlar. Konu üzerinde düşünüp virüsün neler yapabileceğini. Virüs yolculuğuna devam ediyor. Mesela grip virüsleri özellikle sinüs boşluğunda hemen yerleşiyorlar. Burada bir şifre uyumu söz konusu. Ya dışarıdan alakasız bir canlı senin vücuduna geliyor. Senin vücudunun anahtarına sahip. Bunlar kilit. Anahtar kimde? Virüste. Bakın şimdi anahtarla kapıyı açtı. Öyle bir açtı ki kapıyı. Ne oluyor biliyor musunuz? Karşılama töreni yapılıyor şu an hücrede. Yani tabiri caizse kırmızı halı seriliyor. Gelsin diye. Yani bu çok çok güvenlikli bir askeri bir üsse çok büyük üst general nasıl geldiği zaman bir karşılama komitesi olur. Paşam hoş geldiniz buyurun diye. Güvenlik koordinası eşliğinde belki halı da serilir. Bırak ya bu ama düşman.
Casus geliyor ama
casus paşa gibi karşılanıyor. Evet. Yani. Casus paşa gibi karşılanıyor. Şimdi casusumuz bu paşa gibi karşılanacak. İçeri giriyor. Şimdi hoş geldin dediler. Sana bir şey olmasın biz senin çevreni şöyle bir yine bu proteinlerden oluşan endositoz mekanizması. Bu da yine mucizevi bir konu. Daha önceki programlarda anlatmıştık birkaç defa. Hücrenin içerisinde geliyor.
Yakın korumalar.
Belli bir yere geldikten sonra virüs, bak şimdi dış kısmındaki proteinler, az önce hücrenin girişine vesile olan şu proteinler burada artık uydunun yakıt tankını atar gibi artık atılıyor, açılıyor ve içerisinden düşman casusa ait olan bilgi şu an hücrenin veri bankasına yani çekirdeğinden içeri gönderiliyor, nükleustan içeri. Şimdi bu nükleustan içeri girmek için de burada gördüğünüz siyah kapıcıklar var. Bakın şimdi nasıl geçecek. Burada hücrenin içerisindeki zaten proteinler dahi bu kapıdan içeri giremiyorlar. Elini kolunu sallar gibi bakın çok rahat bir şekilde içeri girebiliyor. Bu ikinci güvenlik kapısıydı. Birincisi kırmızı halının serildiği o baştaki güvenlik kapısıydı. Burada hiçbir zorlukla karşılaşıyor mu virüs? Karşılaşmıyor. Amacı ne? Hasta etmek. Bizim vücudumuz yani çok çok üstün bir bağışıklık sistemine ve güvenlik seviyesine sahip. Birçok canlıda bu var. Bitkilerde bile var. İnsan vücudunda da var. Ama virüs dediğimiz canlılar ve bitkileri de birçok canlıyı da ve insanı da rahat bir şekilde Allah'ın izniyle tabii hasta edebiliyor. Burada biz Allah'ın şu kudret her şeyin ona bağlı olduğunu çok rahat görüyoruz. Mesela bizim evet çok mükemmel diyebileceğimiz bağışıklık sistemimiz var. Çünkü biz yani her nefes alışımızda vücudumuzda patojen bakteri de giriyor, mayalar da giriyor, tozlar da giriyor. Mesela göze az önce anlattığın gibi birçok yabancı partikül her nefes alışımızda giriyor. Ve her seferinde bağışıklık sistemi bu düşman diye adlandırılan patojenik bakterileri hemen alıp etkisiz hale getiriyorlar. Yoksa biz zaten her nefes alışımızda hastalık olma riskini taşıyoruz normalde. O yüzden bak çalışıyor, biz hiçbir şey fark etmiyoruz ve hasta olmuyoruz. Ama bazı zamanlarda artık virüs Allah'ın izniyle galebe geliyor. Ve insan vücudunda daha çok yere yayılınca hastalık hadisesi vuku bulmuş oluyor. Şimdi bakın onu o aşamayı şimdi görelim. Hücrenin içine girdikten sonra burada hemen atladı, buraya geldi. Halbuki burada ne oluyor biliyor musunuz? RNA polimeraz bu enzim. Burada yine birçok kompleks enzimler var. DNA'yı kopyalıyor. Kopyaladığı zaman virüse ait, burada sarı sarı görmüş olduğunuz virüse ait olan genleri de kopyalayıp onların protein olarak üretilmesini sağlıyor. Yani hücre normal protein üretim işlemini yapıyor. Programın başında anlattığım gibi. Ama bilmiyor ki bu genler aslında virüse ait. Düşman genler. Şimdi burada bir çok önemli bir iman hakikati var. O da şu. Hiçbir şey bilmeyen virüs, hiçbir bilginin sahibi olmayan virüs bizim DNA'mıza ve neresine, DNA'nın neresine gen nasıl eklenir bunu çok iyi biliyor. Görüntüsünde sahip. Ya bu genetik mühendisliği bölümlerinde şu işlem, gen terapisi adı altında zaten 100 yılın en önem verilen bilim dallarından birisi genetik. DNA'ya zarar vermeden, özellikle insan DNA'sına, istenilen geni istenilen yere başarılı bir şekilde yerleştirmek zaten çok çok büyük bir aşama. Yani bu genetik mühendisliğinde en narin noktalardan birisi. Neresi olduğunu bilmek ve geni istediğiniz yere yapıştırmak, ki burada çok fazla faktör var. Yani ortamın asiditesi, aldığınız gönderdiğiniz nükleik asitlerin yapısı, bağlantı yönü, içerisindeki moleküllerin sağlam ve düzgün olması, iyi sırasının düzgün olması, şeklinin istenilen şekilde olması gibi birçok konu var. Çünkü konuştuğumuz boyutlar milimetrenin 10 milyonda biri boyutlarında. 1 milimetrenin 10 milyonda biri boyutlarındaki bir dünyadan bahsediyoruz şu anda. Ve virüs bizim göremediğimiz, dünyadaki insanların da birçoğunun bilmediği bir şeyi o da bilmiyor gibi görünüyor. Ama Allah'ın izniyle mükemmel derecede hassasiyetle işini yapıyor. Devam edelim videomuza, bakın en sonunda onu da gösterelim. Evet, hücre hiçbir şeyden habersiz virüse ait genleri de ne yapıyor? Kopyalıyor. Kopyasını çıkartıyor. Virüse ait genler kopyalandıktan sonra nükleusun dışarısına gönderiliyor. Bakın hücre zannediyor ki normal kendisine ait proteinleri kopyaladığını düşünüyor. Bakın defalarca kopyası çıkartılıyor. Ve bakın ribozomda şu gördüğümüz gibi, programın başında anlattığımız gibi bu taslaklar proteine çevriliyor. Ki bu aşamaya geçene kadar da birçok fazla faktör var. Ve bu sefer ne oluyor? Virüse ait olan proteinler tekrar kılıf haline gelip yeni bir virüs inşa ediliyor. Tekrar inşa ediliyor, tekrar inşa ediliyor. Yani elektrik fabrika, yani hücreyi fabrika olarak düşünürsek, elektriği de hücreden, suyu da hücreden, gıdası da hücreden, ondan sonra bilgisi de hücreden, yapan eylemi yapan güç de hücreden, sadece bilgi taslağı virüsten.
Projeyi veriyor.
Projeyi veriyor, evet sadece.
Üretimi o yapıyor.
Hücremiz, yani onun kölesi gibi, bizim vücudumuzun hücresi, ona hizmet ediyor ve virüsü üretiyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Hücre bizim hücremiz ama zaten bu hücreyi de biz kontrol etmiyoruz. Mesela senin vücudunda da 100 tane, 100 trilyon tane hücre var. Bende de 100 trilyon tane hücre var. Biz hangi birini kontrol ediyoruz? Ve sayısını da belki, yani sayısını bile insan bilmiyor. Virüs de aynı şekilde geldiği zaman vücudumuza kontrol ona geçiyor. İşte bu zaten kontrolün virüste, şu neyse virüse bak videoyu tekrar bu aşamayı gösterelim. Yani bu akıl sahibi bir şeye mi benziyor şu canlı? Bu 10 milyon defa büyütülmüş bir animasyon.
Zaten normalde hücre dışında da canlı değil.
Evet.
Bir canlılık özelliği evet. Göstermiyor normal.
Evet. Hiçbir
eşya gibi bir şey evet. Yani normal cansız.
Yani bir sindirim sentez mekanizması yok. Bakın dışarıdan göründüğü zaman hücreyi kontrol edip kendisini ürettirip hücreyi parçalıyor.
Normalde binlerce, o belki 10 binlerce sene, hatta belki milyonlarca sene.
Milyonlarca yıllık virüslerin olduğu biliniyor evet. Mesela bakın 100 trilyon tane hücremiz var. Neden hasta olmuyor? 100 trilyon tane hücremizin her birinde enfekte edebilir. O da bizim bağışıklık sistemimiz. Virüse ait şifreyi deşifre ediyor. O da bu sefer virüsü yakalayıp virüsün bize yaptığını vücut hücreleri immün sistem hücreleri virüse yapıp onu ortadan kaldırıyorlar. Şimdi biz her yerde bir bilginin, yani eşsiz bir bilginin yani tecellisini görüyoruz. İnşallah. Ya kontrolün Allah tarafı, yani biz her şeyimizde inşallah her canlının Allah'a boyun eğmiş bir şekilde kontrol edildiğini görüyoruz sadece. Yoksa virüs cansız bir şey, çiçek gibi bir şey. İçinde sadece belli bir DNA kopyası var veya RNA kopyası var ve belli enzimler var. Paketlenmiş bir şekilde duruyor ve yaşamıyor gibi. Yani ne bir gıda alıyor ne de bir şey sentezliyor. Bir canlılık belirtisi yok. Yani ya bir hareket yok. Havada uçuyor sadece. Senin vücuduna, ama şöyle bir şey, havada uçan bir şey fakat senin vücudunun şifresini biliyor.
Daha önce hiç girmemiş.
Daha önce hiç girmemiş. Evet, bilmiyor yani. Ne, yani zaten bilmiyor dediğimiz şey, bilmesini, yani bilmiyorsa biz öğretebilir miyiz virüse? Öyle bir muhatap alınacak bir şey değil ki zaten. Molekül var karşımızda, DNA molekülü var. Evet. Ve bizim vücudumuza girip hasta ediyor. Milyonlarca yıldır var. Evrimcilerin dediği gibi bir değişim mekanizması olmuş olsa bir kere virüs zaten en baştan isyan edip, değil mi? Yani ben zaten hasta ediyorum, güçlü benim. Benim ilerlemem lazımdı. Ama yaşam devam ediyor. Demek ki her şey kararında, değil mi? Tam bir uyum halinde inşallah.
İnşallah.
Milyarlarca yıldır yaşıyor.
İnşallah. O bağışıklık mekanizmasını da mesela şeyde çok net görüyoruz. AIDS hastalığında insanın bağışıklık mekanizması iptal oluyor. Bitiyor. Yani AIDS virüsü normalde bir insanın vücuduna girdiği zaman o virüsten dolayı ölme şeyi genelde yok. Öyle bir şey yok. Mesela virüs giriyor, bağışıklık mekanizmasını iptal ediyor. O kişi mesela bir işte grip virüsüne bile vücuduna girmiş olsa, savaşamadığı için, bağışıklık mekanizması olmadığı için gripten ölüyor mesela, nezleden ölüyor. Veyahut da başka çok basit bir hastalıktan hayatını kaybedebiliyor. Şimdi dolayısıyla hani burada da bir mükemmelliği görüyoruz. Bağışıklık mekanizmasının demek ki insan veya da diğer canlılarda bir anda var olması gerekiyor. Bir de sonradan bağışıklık mekanizması oluşturacak doğada bir öyle bir mekanizma yok. Yani işte mutasyonlar DNA'ya isabet etsin, vücutta virüslerle savaşan bir mekanizma oluşsun. Böyle bir mekanizma yok. Dolayısıyla bağışıklık mekanizmasının da insanın ilk canlıda, mesela ilk insanda veyahut da herhangi bir canlı türünün ilk örneğinde zaten yoktan var olması gerekiyor. Yoksa o canlı doğa ortamında olduğunu söylüyorlar mesela. Doğa ortamında zaten hemen virüslerle muhatap olur ve hemen ölür zaten. Hemen hayatını kaybeder. Dolayısıyla yavaş yavaş gelişmelere izin yok. Ve işte evrimciler diyor mesela, biz mükemmelsiniz diyorsunuz ama işte halen daha hasta oluyoruz. Bakın işte böyle bir mekanizmayla hasta olunuyor.
Evet.
Yani sen şimdi onu hocam güzel detaylarıyla anlattın. Yani çok üstün bir mekanizma var ve bunu yapan İşte varlık mı yokluk mu, yani varlık canlılık mı değil mi, o da belli değil. Virüse baktığımızda hiçbir özelliği yok normalde. Hani atom, birkaç sayısı belli atomdan oluşan bir yapı. Normal dışarıda gördüğümüz zaman da şu camdan bir farkı yok. Yani cansız bir madde gibi duruyor.
Evet.
Ama insan vücuduna girdiği zaman bir bakıyorsunuz birden bambaşka bir hale geliyor. Ben diyor burayı yakıp yıkarım diyor, yani hücreyi ele geçiririm diyor. Kendimi ürettiririm diyor hücreye. Ondan sonra hücrenin DNA'sını DNA profesörlerinden daha iyi bilirim diyor. Ondan sonra DNA'nın ilgili bölümüne kendi DNA'mı da eklerim diyor. Nasıl yapsın ya bunu böyle gözle göremediğimiz mikroskopik bir canlı? İnsan yapamıyor bunu. Bunu yapıyorsa demek ki üstün bir akıl tarafından özel olarak görevli yaratıldığını biz anlarız buradan. Zaten Allah ayette inşallah şöyle buyuruyor. Hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Şeytan Allah'a sığınırım. Şura suresi 80. ayette inşallah. Hastalandığı zaman bir insanı, hastalığını da Allah yaratıyor, şifayı da Allah yaratıyor. Dolayısıyla Allah o virüsleri de Allah'ın yarattığını, bağışıklık mekanizmasını da vesile kılarak şifayı verdiğini ayetlerinde belirtiyor inşallah bize.
Evet, şimdi virüsleri anlattık. Biraz da bağışıklık sistemini de gösterelim. İzleyicilerimizin onu da kanaatleri gelsin. Burası insanın sinüs bölümü, yani burnun içerisindeki odacıklar. Oraya virüslerin şu an akın ettiğini ve hastalık hadisesinin vuku bulduğunu görüyoruz. Az önce gösterdiğimiz gibi virüsler geliyor, hücrenin kilidini açıyorlar, anahtarını, içeri giriyorlar. Kendi DNA'sını içeri naklederek ne oluyor? Çoğaltıyorlar. Çoğalınca o bölgede bir enfeksiyon meydana geliyor. ve vücutta hafif hafif ne oluyor belirtileri? Halsizlik başlıyor. Yavaş yavaş biraz sonra göreceğiz ateşi çıkmaya başlıyor. Şu an daha hastalık başlangıç aşamasında. Baktığımız zaman vücudun ateşi yavaş yavaş yükseliyor. Çünkü bu bir Allah'tan rahmet olarak birkaç derece sıcaklığın artması vücut içerisinde bakterilerin ve virüslerin aleyhine, vücudumuzun lehine bir ortam oluşturuyor. Ve şimdi ilk askerler, vücudun ilk askeri bunlar. B lenfositleri adında. Bakın uzayan yalancı kol denilen kollara sahipler ve bunlarla patolojik her ne varsa virüs, bakteri, mikroplara tutunup içine alıp onları vücut içerisinde parçalıyorlar. B lenfositleri. Bunlar vücudun askerleri işte. Fakat AIDS'te olduğuna benzer bir şekilde burada tersinir bir durum oluyor. Gelen B lenfositleri de zaten vücut hücre yapısında olduğundan dolayı yine grip virüs tarafından infekte edilip onlar da ölüyorlar. Yani avcı burada avlanıyor. Bu aşamada ne oluyor? Hastalığın ilerlediğini görüyoruz. Ateşimiz çıkıyor. Biraz mukus, sinüs bölümünde mukus fazla salgılanmaya başlıyor. Ve burnumuz akıyor. Değil mi? Halsizlikle birlikte. Bakın bir tane virüste başladı her şey. Koca 100 trilyonluk dev organizma şu an halsiz vaziyette duruyor. Ve bu aşamada vücudun ikincil ve en üstün hücre grubu belki bağışıklık sisteminde killer T cell deniliyor. Timüs bezinde üretildiğinden dolayı. Bunların bir özelliği var. Bakın antibody salgılayabiliyorlar. Ortama şu an antibody gönderdi. Bu virüsleri bir nebze olsun yavaşlatabiliyor. Antibodiler vücudun üretmiş olduğu, bağışıklık sisteminin üretmiş olduğu proteinler ve virüs ve bakterilere etkisi oluyor ve çoğu zaman öldürüyorlar. Fakat gripte her sene mesela grip hücresi biliyorsun değişiyor, grip virüsü. Çünkü virüsler de kendi arasında gen değişikliği yapabiliyorlar. Evet. Ondan dolayı virüslerin bu yapısından dolayı hastalığın her seferinde virüsün şifresi değişmiş oluyor. Ondan dolayı vücut şimdi şu aşamada, yani ilk virüs geldiğinden beri vücut ne yapıyor biliyor musunuz? Bağışıklık sisteminin beyni. Esas vücudun bağışıklık sisteminin beyni. Gelen düşmanın anahtarını ve şifresini, kimliğini çözmeye başlıyor. Çözmekle uğraşıyor. Belli bir aşamadan sonra şifre çözülüyor. Biz o aşamaya kadar hasta oluyoruz işte. Ya ateşimiz çıkıyor, halsiz oluyoruz, burnumuz akıyor. Değil mi? Yatıyoruz.
O aşama evet, ilan ediliyor.
Evet. Fakat bakın şimdi onu videoda daha iyi göreceğiz. Bu sarı renkler Y şeklindeki antibodiler. Bunlar işte tam da virüsün dış kısmında, yani bu da Allah'ın bir rahmeti bakın. Virüsün de hücresinin dış kısmında yine 3 boyutlu şekiller var. İşte bu antibodiler tam da virüsün dış kısmındaki bu kırmızı renkli yine proteinden olan şekille tam uyuyor. Ve tam uyduktan sonra bakın virüsün çevresine yapışıyorlar. Bu neye yol açıyor biliyor musunuz? Virüsün başka hücrelere bağlanamamasına yol açıyor. Kendi aralarında bakın bağlanıyorlar. Dışarıda da bağlanamıyorlar. Dolayısıyla etkisiz hale geliyorlar. Bu Y şeklindeki antibodiler. Ve sonuçta bir tane B lenfosit tarafından kapılıyor. Ve bu seviyede biz ne görüyoruz? İyileşme seviyesi. Enerjimiz tekrar yerine geliyor. Ve aslında iyileştiğini görüyoruz.
Çok enteresan.
Bu da vücudun şimdi bağışıklık sistemiydi. Ya bağışıklık sistemi evet son derece mükemmel. Çünkü oradaki hücreler vücuttaki 220 tane farklı hücre çeşidinden birkaçı. Kimisi kemik iliğinde üretiliyor, kimisi de timüs bezinde üretiliyor. Özelliği şu, her hücre gibi yani bakterilerde de yani sadece insan için değil, bitki hücresinde de aynı konu geçerli. Hayvanlarda da aynı konu geçerli. Tek hücre canlılarda da aynı konu geçerli. Virüslerde ve insan vücudunda da aynı konu geçerli. Hücrelerin dışında onların kimliklerini belli eden bir tane proteinden oluşan bir şekil var. Bu şekil o hücrenin kimliğini belli ediyor. Mesela vücudumuzdaki bağışıklık sistemi hücreleri düşman olan hücreleri bu şekilleriyle tanıyor. Üç boyutlu şekil bunlar. Antibody bizdekilerin adı. Antijenle karşı taraftan gelenlerin genel adı. 3 boyutlu protein şekilleri. Eğer B lenfositi ve T lenfositi denen bizim bağışıklık sistemi hücrelerimiz, vücudumuzdaki dışarıdan gelen hücrelerin ve canlıların eşleşme sağlanırsa onların hücrelerin dışındaki üç boyutlu şekilde, o zaman onların düşman olduğunu biliyor. Ha, bu düşman diyor. Bu bir tanıma stratejisi. Yani nasıl tanıdığını biz bu şekilde görüyoruz. Yani vücudun hücrenin dışındaki hücre zarına bağlı üç boyutlu antijeni hücrenin, onun kimliğini belli ediyor. Bizim vücudumuz da onu, o hücre eğer üç boyutlu şekil oluyorsa, uyuyorsa, demek ki bu diyor tehlike sinyali diyor. Bu diyor düşman hücre. Hemen onu oracıkta yok ediyor.
Şimdi o videoda gösterirken mesela ilk etapta farklı askerler meydana çıkıyor. Sonra farklı askerler meydana çıkıyor. Normalde askerlik olayı bir eğitimle olan bir şey. Değil mi? Mesela askere gittiği zaman birisi işte ilk başta acemi eğitimine tabi tutuluyor. İşte komando olacaksa sonra bambaşka bir eğitime tabi tutuluyor. O eğitimden sonra düşmanı nasıl alt edebileceğine dair bilgilerle donanmış oluyor. Bunun eğitimini görmüş oluyor. Tatbikat yapıyor. Biz bir bakıyoruz bu hücrelere. Ne tatbikat yapmış daha önce. İşte ne bir eğitim almış. Zaten gözü yok, kulağı yok, aklı yok, şuuru yok, beyni yok. Hiçbir şey yok zaten. Hücre yani. Tek bir hücreden oluşuyor. Bir bakıyoruz düşmanını çok iyi tanıma özelliği var. Düşmanını çok iyi alt etme özelliği var. Her türlü taktiği biliyor düşmanına karşı. Ve onları mesela antibody denen bir şey salgılıyor dedim mesela. Onu salgılaması gerektiğini biliyor. Adeta bir işte biber gazı gibi veyahut da başka işte gaz evet. bombası gibi.
Evet.
Bu tarz bir şeyle onu mesela nasıl ilk başta etkisiz hale getireceğini biliyor. O orada işte sendelerken ondan sonra onu kapıp yok etme özelliğine de sahip. Biz sorsak işte o hücrelere seni kim eğitti diye sorsak bize cevap bile veremeyecektir. Yani haberi bile yok, kendinden bile haberi yok zaten. Dolayısıyla onu yaratan ve ona bunları yaptıran birisi olması gerekiyor. Bir varlık olması gerekiyor ve çok üstün bir akla sahip olması gerekiyor. Biz de zaten baktığımız zaman Allah olduğunu görüyoruz inşallah.
Bir de şöyle bir şey var. Şimdi askerlik deyince askerde silahlar değil mi? Savunulur, savaşılır. Şimdi askerde herkes mesela silah kullanıyor ama acemi askere mesela silah verilmez veya kontrolsüz verilmez. Mesela evvela nasıl tutacaksın, nasıl atış edeceksin gösterilir. Ona göre herkes kontrollü davranır. Vücudumuzda da buna benzer bir sistem var. Bu B lenfosit hücreleri ve T lenfosit hücreleri şöyle bir özelliği var. Eğer bizim vücudumuzdaki hücrelerin de dışında haliyle onların kimliklerini belli eden 3 boyutlu kilitler var. Onlar da bizim vücudumuzun kendi hücreleri. Şimdi aynı sistem bizim vücudumuzda da olduğuna göre, aynı kimlik sistemi, bir bakteriye ait olanı tespit edebilen bağışıklık sistemi, kendi vücudumuza ait olan anahtarı da, kilidi de, kimliği de tespit edebilir. Bu durumda eğer bir B lenfositi hücresi bizim vücudumuzdaki bir hücreyi düşman olarak kabul ederse o zaman ona saldırıp onu yok edecektir. Bunu şuradan anlayabilir mesela izleyicilerimiz. Organ nakli yapılamıyor değil mi? Her insana organ nakli uymuyor. İşte uymamasının temel nedeni bu. Faydalı bir şey olmasına rağmen mesela nakledilecek organ vücut onu tanımadığından dolayı düşman zannediyor. Aynı olasılık, bu bir olasılık çünkü, kendi vücut hücremize de denk gelebilir. Yani B lenfositi yanlışlıkla kendi vücut hücremizi de düşman zannedebilir. Daha üretim aşamasındayken B lenfositinin sahip olduğu şifre eğer bizim vücut hücrelerimizinkine denk geliyorsa kontrol edilip o zaman denk gelme işlemi varsa o zaman hemen yıkıma uğranıyor hücre. Ve bu olasılık 1 trilyona kadar çıkıyor. Bu anahtar kilit, bu şifre, hücre kimliği bilgisi, proteine. 1 trilyon farklı anahtardan bir tanesi bizim vücudumuzu açıyor ve eğer o anahtar bu hücrelerde rastlanırsa, kontrol ediliyor. Eğer bu hücrede o anahtar üretildi tespit edilirse o zaman hemen o hücrenin yok olması sağlanıyor. Böylece bu askerlerin kendi kendimizi yok etmesi de önlenmiş oluyor. Yine burada da bayağı ciddi bir akıl görmüş oluyoruz inşallah.
Kısa bir ara verelim. Evet. Sonra devam edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. İlk yarıda iman hakikatlerinden bahsettik. Yine iman hakikatleriyle devam edelim. Gözyaşından bahsetmiştik. Şimdi yine gözle ilgili bir videomuz var. Ona bakalım.
Herkes gün içinde hiç farkında olmadan binlerce kez gözlerini kırpar. Bu hareket istem dışı olarak yapılır ve bu sayede gözler yoğun ışık temasından ve yabancı maddelerden korunmuş olur. Her birkaç saniyede bir göz kırpıldığında göz kapakları tıpkı araba camı silecekleri gibi gözleri sulandırır, pislikleri temizler. Göz kapağı, kavisli göz yapısının üstüne kusursuz olarak oturan bir mekanizmadır. Bu mükemmel uyum sayesinde göz kapağı açılıp kapanırken gözün ön yüzeyinde temas edilmeyen hiçbir nokta kalmaz. Eğer göz kapağı gözü bu şekilde kusursuz olarak sarmasaydı, kalan boşluklardaki yabancı maddelerin temizlenmesi mümkün olmayacaktı. İşlemin otomatik olarak yapılması da çoğu insanın farkında olmadığı bir nimettir. Peki bu temizlenme otomatik olarak yapılmasaydı ne olurdu? Böyle bir durumda insan göz kırpmayı yalnızca gözünün içinde rahatsız edici miktarda madde biriktiğinde hatırlardı. Göze girecek en küçük bir toz tanesi bile zamanla büyük problemler yaratacağından göz hemen mikrop kapardı. Ayrıca gözler tamamen temizlenemediğinden sürekli puslu, bulanık bir görüntü meydana gelirdi. Göz kırpma işleminde bir diğer kritik nokta da bu sırada geçen süredir. İnsan hayatını devam ettirebilmek için dışarıda olup biten olaylardan tam zamanında haberdar olmalıdır. Göz kırpma işlemi ise insanın dış dünyayı algılamasını engellemeyecek kadar kısa bir süre içinde gerçekleşir. Eğer bu işlem biraz daha uzun sürseydi çok büyük tehlikeler söz konusu olabilirdi. Mesela insan gözünü kırpma işlemiyle meşgul olduğu bir anda belki de üzerine gelen bir arabayı fark edip kaçmaya fırsat bulamayabilirdi. Doğduğumuz günden beri farkında olmaksızın gerçekleştirdiğimiz göz kırpma işlemindeki bu hassas dengeler Allah'ın benzersiz yaratmasının tecellilerinden biridir. Ey insan! Üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir ki o seni yarattı, sana bir düzen içinde biçim verdi ve seni bir itidar üzere kıldı. Dilediği bir surette seni tertip etti.
Burada gözün başka bir özelliğini görüyoruz. Göz kapağı özelliği var. Ve göz kapağı gözü tam çevreleyecek şekilde yaratılmış. Yani düz bir göz kapağımız olsaydı o gözün bombesini kavrayamayacağı için sürekli olarak her gözümüzü kapadığımızda göze mutlaka zarar verecekti. Ayrıca göz hücrelerinin çekirdeği yok. Gözün önündeki hücrelerin çekirdeği yok. Bu çok hayati bir durum çünkü olsa biz yine önümüzü göremeyeceğiz. Allah özellikle o şekilde yaratmış. Gözün o dışındaki hücrelerin çekirdeklerini belli bir süreden sonra hücre atıyor ve anne karnı safhasında biz bu şekilde görebiliyor oluyoruz. Peki nasıl besleniyor bu hücreler? Göz kapağının içerisindeki kılcal damarlarla besleniyor. Peki beslenmesi için işte ne kadar bir süre gerekiyor? O sürede bir de göz kapağını Allah istemsiz bir şekilde kapanacak şekilde yaratmış. DNA içerisinde kodlanmış. Mesela arabalarda işte silecek örneği verildi. Sileceklerin böyle kademeleri vardır değil mi? Yağan yağmura göre ayarlarsınız. İşte çiğseliyorsa birinci kademeye getirirsiniz. İşte 5 saniyede bir silecek hareket eder, camı temizler. İşte biraz daha hızlı yağıyorsa ikinci kademe, sağanak yağmur yağıyorsa üçüncü kademeye getirirsiniz. Böyle hızlı bir şekilde camı temizler. Peki bunu biz baktığımızda elektronikle ilgili birisinin bunu ilgili devre yazdığını, o devreyi yazdıktan sonra da uygulamaya geçirdiğini, uygulamaya geçirdikten sonra bunu arabanın üreticisine verdiğini, işte bu şekilde şu saniyelerde bir çalışacak şeklinde, onu firmanın alıp arabanın içerisine yerleştirdiğini ve o mekanizmayla birleştirip aynı zamanda da elektrik mekanizmasıyla birleştiğini görüyoruz ve her safhasında mutlaka bir akıl olması gerekiyor bunun. Şimdi bizim kontrolümüz dışında hayatımız boyunca bir silecek çalışıyor gözümüzün önünde. Ve bunun bir süresi ayarlanmış. Hatta bu süreden öte gözün o anki durumuna göre işte esen rüzgara göre çünkü rüzgar estiği zaman mesela göz daha çabuk kuruduğu için biz gözümüzü daha fazla işte kapatıp açmaya başlıyoruz. Çok rüzgar eserse. Hatta toz geliyor mesela hemen dağ miktarı değişiyor gözümüzü kapatmamız. Hatta gözü tamamen kapattırabiliyor. Öyle olması gerekiyor ve göz tamamen kapanıyor. Belli bir süre sonra açamıyoruz mesela. Şimdi bu ayrı ayrı kapanma mekanizmalarını, sürelerini belirleyen mekanizma DNA içerisinde milyonlarca senede tesadüfen mi eklendi? Yani evrimcilerin bunları açıklayamadığını hiçbir şekilde görüyoruz. Bunlar gibi trilyonlarca detay var. Hiçbirisini açıklayamıyorlar. Şu anda tek söyledikleri şey canlıların yapıları birbirine benziyor. Demek ki birbirinden evrimleşmiştir. Yani siz onu bırakın. Canlıların birbirine benzemesi bir kere Allah'ın yarattığını gösterir. Yani Allah'ın yaratma delilini evrime delil diye insanları inandırmaya çalışıyorlar. Yani tabii bunu aklı başında olan kimse kanmıyor da yine kandırabildikleri kimseler olabiliyor. Yani kanmasınlar. Canlıların diyor ki mesela işte insanın proteiniyle işte falanca canlının proteini birbirine çok benziyor. Bakın iki tanesinin resmini getirdim size. Bakın neredeyse aynı. Demek ki birbirinden evrimleşmiştir. Ya bunları bıraksınlar artık. Yani bize ilk hücreyi açıklasınlar. İlk proteini hatta açıklasınlar. Hücreyi de bırakın.
Evet, bitti yani konu.
İlk proteinde zaten bitiyor evrim teorisi. Proteinin nasıl oluştuğunu kendi kendine doğada anlatamıyorsunuz. DNA'da bir bilgi var. 3.2 milyar harften oluşan bir bilgiden bahsediyoruz. Bu dörtlü alfabenin kararını kim vermiş? Mesela işte Latin alfabesi diyoruz, Türk alfabesi var, İngiliz alfabesi var, farklı farklı alfabeler var. Bunları ne yapıyor? Birisi buluyor veyahut da insanlar zaman içerisinde geliştiriyor da bu haline geliyor. Şimdi 4 harflik bir alfabe var DNA içerisinde. Bunun kararı kime ait? Bu 4 harfi kim belirlemiş? Niye 5 değil, niye 3 değil? Mutasyonlar mı karar vermiş diyeceğiz? Mutasyonlar karar veremez. DNA olmadan mutasyon DNA oluşturamaz zaten. Çünkü mutasyon DNA'yı etki ediyor. İlk başta DNA olması lazım. Bu DNA yoktan nasıl var oldu? Evrimciler bunu açıklasınlar. Bir hücre başka bir canlıya nasıl dönüştü? Balığa nasıl dönüştü? Bunu açıklayacaklar. Bir tür başka bir türe nasıl dönüştü? Bunu açıklayacaklar. Ara form var mı? Yok. Bunu açıklayacaklar ki açıklayamıyorlar. Hiçbirisini açıklayamıyorlar. İşte biz bunlara mesela her gün iman hikmeti anlatıyoruz onlarca. Hiçbirisine bir cevap veremiyorlar. Diyorlar ki tek söyledikleri şey evrim genel kabul görüyor. Evrime karşı çıkmak, bilime karşı çıkmaktır. İşte biz canlıların DNA'sındaki benzerliklerden veyahut da canlıların yapılarındaki benzerliklerden evrimi gözlemliyoruz diyorlar. Yani hep aynı şeyleri tekrarlayıp duruyorlar. Bıraksınlar yani bu tarz boş işlerle uğraşmayı. Allah'ın yarattığını tasdik etsinler. Evrimin olmadığını tasdik etsinler. Zaten çok yakın bir dönemde şu anda zaten herkes artık böyle evrimci deyince insanlar şöyle bir bakıyor yani. Nasıl yani? Gerçekten evrime hala mi inanıyorsun diyor. Hala mı inanıyorsun diyor dediğin gibi. O yüzden bıraksınlar yani tam rezil olacak. Çünkü eğer böyle ısrarla devam ettirenler olursa 10 sene sonrasına kadar halen daha devam ettirenler olursa tam rezil rüsva durumuna düşecek. Çünkü bilim artık o kadar ilerledi ki. Yani artık evrimin hiçbir şekilde savunulacak bir tarafı kalmadı. Yani DNA'nın bulunmasıyla mesela Anthony Fluff 2-3 sene önce vefat etti. Vefat etmeden önceki 2-3 sene yaşantısını Allah'a inanarak geçirdi. Önceki yaşantısını senelerce, 10 yıllarca ateist olarak ve ateist yetiştirerek geçirdi. Fakat bilime rağmen evrim teorisini, materyalizmi savunmaktan vazgeçti. Çünkü bir baktı DNA'da bilgi var. Bir yerde bilgi varsa bilgi sahibi olması lazım. Yani bu hani böyle çocukça bir ısrarla hayır olması gerekmiyor, banane gibi bir ısrarla savunulması anlamsız. DNA'ya bakıyoruz, bilgi varsa bir kodlama sistemi var. Mesela yazılımcılar bilir, işte ASP vardır, işte PHP vardır. Ondan sonra farklı farklı yazılım dilleri vardır. Şimdi burada da bir DNA'da bir yazılım dili var. Şimdi siz diyebilir misiniz bu işte ASP kendi kendine oluşmuştur? Veyahut da başka bir yazılım dili kendi kendine oluşmuştur. Birisi öyle rastgele tuşlara basarken öyle bir dil çıkmıştır diyebilir mi? Diyemez. Bunun birisi oluşturuyor mutlaka bu dili. Bu dili anlayacak cihazlar yapılıyor. Onu da bir akıl sahibi yapıyor. Her yerde mutlaka bir akıl var. DNA'ya bakıyoruz yine bir dil var. O dili anlayan hücreler var. O hücrelere bakıyoruz yine DNA'da bilgileri var. Birbirine iç içe geçmiş sistem, kilitlenmiş. Yani biri olmadığı zaman hiçbiri olmuyor. Tamamen iptal oluyor sistem. Dolayısıyla Anthony Filo da ben DNA'yı gördükten sonra dedi. Yani Allah'a iman ediyorum artık dedi. Çünkü DNA dedi muazzam bir yapı dedi ve muazzam bilgiler içeriyor. İnsanın bütün bilgisini içeriyor DNA. Yani sizin şu alnınızın şöyle şeklinden mesela şuradaki hafif çıkıntısından burnun yapısı, işte burnun kıvrımları. Siz bunu bir işte 3D çalışan birisine verseniz yani günlerce uğraşıp bunun modellemesini anca çıkarabilir. İşte dudağın yapısı, dudağın sınırları, mesela erkekte sakalın sınırları, kaşın sınırları, İşte saçın sınırları, kulağın yapısı, kulak kepçesinin kıvrımları. Yani hepsinde DNA'ya bakıyoruz, kodlu içerisinde.
Var, hazır var.
Şimdi o kodu yazan bir varlık olması gerekiyor. Yaratan bir varlık olması gerekiyor. Allah. Yani ne işte Allah ayeti bildiriyor. Onların taptıkları şeyler hiçbir şey yapamaz diyor. Mealen. Yani ne doğal seleksiyon böyle bir şey yapabilir, ne mutasyon böyle bir şey yapabilir, ne random dedikleri rastgelelik böyle bir şey yapabilir. Bunların hepsi Allah'ın yine dilemesiyle karmaşa oluşturacak sistemler. Ki mutasyonlara bakıyoruz, her zaman zarar veriyor canlıya. Hiçbir şekilde DNA'sına yeni bilgi eklemiyor. Var olan bilgiyi bozuyor. Bir de evrimcilerin şöyle bir komik bir yönü var. Mesela bir canlı mutasyona uğruyor. Ondan sonra işte zarar görüyor bir yapısı. Bozuluyor. Diyor ki bakın diyor işte insan mükemmel değil diyor. Halen daha gelişmektedir diyor. Şimdi senin o insan oluşturan dediğin, o sıfırdan bilgi üreten dediğin, sıfırdan sistem, organ üreten dediğin mutasyonlar o muhteşem insanı o hale getiriyor. Ve sen halen daha diyorsun ki o mutasyonlarla o sistemler oluştu. Ve de böyle bir şeyle karşılaştığın zaman da işte insan halen daha eksik diyorsun. O eksikliği o senin mükemmelleştiren dediğin mekanizma yapıyor, mutasyonlar yapıyor. İşte bunu iyi düşünmek lazım. İşte genel kabul görüyor, işte üst düzey insanlar evrimi savunuyor. Dünyanın bir numaralı üniversitelerinde evrimi savunan bilim adamları var. Demekle evrim savunulmaz. Bakacağız detayına. Mantıklı mıdır, değil midir, akılcı mıdır, bilimsel midir, değil midir? Baktığımızda hiçbir delili olmadığını, tamamen ayrı zamanın bir mucizesi olarak deccaliyet sistemi olduğunu görüyoruz. Hani böyle olmasaydı biz zaten evrimi anlatırdık. Yani evrimle Allah'ın evrimle nasıl yarattığını anlatırdık. Ama evet, olmadığını görüyoruz.
Ya evrim evet. Ya artık bitti. Onu hocamız şeye benzetmişti. Hani böyle 2. Dünya Savaşı'ndan kalma işte eli böyle bastonlu şeyler olur. Bir anda böyle bir gök gürültü tutunca evet bomba bomba diye hani böyle bağırıp kapıdan dışarı çıkar. Onun gibi bir yani duruma benzetiyor. Artık dışarıda bilimi tam ince detayına kadar öğrenmiş, daha doğrusu anlayan, bilimle hüküm veren gençler dolu dışarıda. Böyle İkinci Dünya Savaşı'ndan kalmış dedelerin teorisi durumuna düştü artık bu evrim teorisi. Bir bilgiye dayanmadan sadece çoğunluk evrim dediği için evet evrim diye devam ettiren ama bir bilgiye dayanmayan, arkasında da bunun boş olan bir şey olduğunu kavradı. Çünkü artık ilkokul çocuğuna da sorsanız gençlerin hepsi artık bilimle hüküm veriyorlar. Ve sorduğunuz zaman bir protein tesadüfen oluşamadığını, canlıların yüz milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramadığını ve akıl almaz komplekslikte muhteşem uyumluluktaki sistemlerle ancak canlılığın var olduğunu, haddi zatında bir adım ötesinde de atom dediğimiz cansız ve şuursuz maddenin temelini oluşturduğu söylenen varlıkların bile milyarlarca yıldır çok büyük bir uyum ve düzenle döndüğünü ve bileşikler oluşturduklarına, bütün bileşiklerde atomla oluştuğuna göre gören, duyan, şuurun kime ait olduğunu baktığımızda illaki karşımıza çıkan en küçük parça atom olduğunu görüp bütün bu kainatın var edicisinin, gücünün, aklının sadece Yüce Allah'ın olduğuna inşallah kanaat getiriyorlar. Ve baktıklarına zaten görüyorlar mı? Elektrik sinyallerini ancak beyne iletildiğini görüyorlar. Duyuyorlar mı? Sadece elektrik sinyallerinin beyne iletildiğini duyuyorlar. Hissetme, tat alma da bu şekilde. Var dediğimiz dışarıdaki dünyaya baktığımızda sadece elektrik sinyallerinin beyne iletildiğini görüyoruz. Ve bu sayede de mesela yapılan araştırmada gösteriliyor. Dışarıda sadece madde, yani mesela dışarıdaki maddenin renginin olmadığı, kokusunun olmadığı biliniyor. Bu maddeyi bizim de elektrik sinyalleriyle sadece algıladığımız biliniyor. Ve beynimizde oluşan bir dünyada yaşadığımızı artık biliyoruz. Burada şu ortaya çıkıyor. Rengi olmayan, kokusu olmayan maddelerin bizim beynimizde son derece renkli ve son derece güzel ahenkte böyle rengarenk, altın oranda simetrik ve kokuların ve hislerin oluştuğunu görüyoruz. Şimdi burada bakıldığında şöyle bir adım daha atılmış oluyor. Mesela rüyamızda biz madde olarak mı görüyoruz? Hayır. Rüyamızda bu dünyadakinden eksik bir şey görüyor muyuz? Hayır. Rüyada bu dünyaya ait hemen hemen her şeyi, birçok şeyi yapabiliyoruz. Ama rüyada madde var mı? Yok. Ben dediğimiz şey, beynimizin içerisinde gördüğümüz, yaşadığımız şey ne? İşte o Allah'ın bize vermiş olduğu benlik. Yani ruhumuz. Orada duyan ve gören ruh ve uyandığımız zaman da aynı şekilde duyan ve gören ruh. Hisseden, algılayan, düşünen, değil mi? Bunların hepsi ruh. Dışarıdaki biz maddeye bağımlı bir hayat, kısacası yaşamıyoruz. Çünkü her halükarda her türlü algı sadece beyinde oluyor. Dışarıdakinden bağımsız bir şekilde. Yani beyinde artık bir görüntü olduğunda biz beyindeki görüntüyü biliriz. Yani dışarıda mesela bizim gözümüz var vücudumuzda. Dışarıdaki görüntüleri algılayan, onun ışık dalga boylarını elektrik sinyaline çevirip beyne ileten bir kamera gibi çalışan gözlerimiz var. Halbuki gören bir iç göz lazım aslında. Çünkü sadece kamera görmek için yeterli değil. O sadece ışığı belli bir düzende soğurup içeri iletiyor. Peki o halde gören kim? İçeride bir iç göz lazım. Esas gören o. Kulak da aynı şekilde. Oluşan ses dalgaları hücrelerin tüycüklerini titreştiriyor. O titreşen tüycükler bir ses elektrik sinyaline dönüşüp beynimize gidiyor. Yani biz her ne şekilde ses dediğimiz, dışarıda duyduğumuz bütün her şey elektrik sinyallerine çevrilip beynimize ilettiğinde beynimizin duyma bölgesinde son bulan bir elektriksel reaksiyon. Yani elektriğin biz yolculuğuna duyma diyoruz. Ve elektriğin biz yolculuğuna görme diyoruz. Veya dokunma diyoruz. Veya tat diyoruz. Veya koklama diyoruz. Sonucunda her zaman dışarıya baktığımızda maddeye bağlı olmadan da görebilen, duyabilen bir varlığız biz. Yani rüyada da görülüyor mu? Evet görülüyor. Yapılan deneylerde dışarıda bir bardak varken, mesela bir bardağa baktığımızda veya bilgisayara baktığımızda bu bilgisayarın görüntüsü şu an benim beynimde oluşuyor değil mi? Dokunuyorum mesela, tuşlarına basıyorum. Bir basınç hissi var, bir sertlik hissi var. Renkler var, üzerinde harfler var. Ekrandan gelen görüntü benim gözüme geliyor. Ve ben bu görüntüyü, hatta bu odanın içerisinde bulunduğu bütün bu görüntüyü beynimde görüyorum. Bunun aynısını bilim adamları gözünü kapat diyorlar. Ve bu odayı, şu az önce görmüş olduğun görüntüyü hayal et diyor. Mesela bu bilgisayarı hayal et diyor. Hayal ettiğinde de beynin aynı yerinde aynı reaksiyonların olduğunu görüyoruz. Yani sanki bilgisayarı görüyormuş gibi beyin reaksiyon veriyor. Ya beyninde bir bilgisayar daha oluşturuyorsun. Ama bunun için bir bilgisayarı kullanmıyorsun. Çünkü gözlerin kapalı. Gözlerin kapalı olduğu halde düşündüğün cisim sanki beyinde oluşuyormuş gibi bir reaksiyon oluyor. Yani dışarıdaki cisim olmadan da sen beynine elektrik sinyallerini demek ki gönderebiliyorsun. Ya bu ne demek? Elektrik sinyali için maddeye de gerek yok demek. Rüyanda tamam şuurum yerinde değil, uyuyorum ama görüyorum diyorsun. Fakat dış dünyada da madem şuur yerinde, bak yine maddeye bağlı olmadan gözümüzü kapattığımızda da yine görüntüyü oluşturan merkezde gerekli elektrik reaksiyonlarının olduğunu görüyoruz. İşte o reaksiyonları, bu elektrik sinyallerini oluşturup inşallah beynimize geldiğinde yorumlayan ben dediğimiz varlık ruh. Ruhun varlığı, ruhun başladığı yerde, öyle de diyebiliriz tabiri caizse, ruhun başladığı yerde artık evrim giremez. Çünkü ruh metafizik bir varlıktır. Maddeden bağımsız varlıktır. Evrim ise tamamen madde üzerine kurulu materyalist bir hipotez paçavrasıdır. Değil mi? Dolayısıyla ruh varlığı inşallah tamamıyla yine evrim teorisini ortadan tamamen kaldıran bir görüştür. Mesela Allah buna rağmen, yani bu kadar delil yaratmasına rağmen hem bilimsel olarak hem çeşitli alimlerin sözleriyle inşallah materyalist inanışın, ateist inanışın yanlışlığını bize göstermesine rağmen, bakın bu ısrar eden, hala inkarına ısrar edenlerin durumunu ayette Rabbimiz şöyle bildirmiş inşallah. Hatta hangi sure olduğunu da söyleyeyim. Bakara suresi 20. ayet inşallah. Çakan şimşek neredeyse gözlerini kapıverecek. Önlerini her aydınlattığında biraz yürürler. Üzerlerine karanlık basıverince de kala kalırlar. Allah dileseydi işitmelerini de görmelerini de giderivererdi. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Yani sadece maddeye bağlı kalıp haşa Allah'ın varlığını inkar etmekte ısrar edenin durumu her zaman her yeri karanlık içerisinde olan ve sadece bir şimşeğin çakmasıyla o aydınlıkta yol alabilme umudunu taşıyan, ki çok umutsuz ve çaresiz bir durumu. Normalde aklı başına inanan insan her şeyi Allah'ın yarattığını bilir. Her yer onun için aydınlıktır. Allah'ın yarattığı yollarda istediği yere büyük bir konfor ve zihin açıklığıyla gider. Ama inkarcı insan kendisini içine soktuğu durum, haşa Allah'ın yokluğunu düşünmeye çalıştığından dolayı, aklını ateizme yorduğundan, o şekilde inanmaya çalıştığından dolayı Allah onu bütün her şeyiyle karanlığın içerisinde olan ve sadece bir şimşek çaktığı zaman, ya o da ne zaman çakacağı da belli değil. Elektrik impulsu. Şey. Evet. O aydınlığı tam umut bekleyen son derece çaresiz, bitap bir zavallı bir duruma inşallah benzetiyor inşallah. Oysa ki Allah'ın varlığı çok açık ve her şeyin önemlisi Allah'ın varlığı zaten çok müjde verici bir konu. Mesela bu dünyada herkes bir şeylerden muhakkak şikayet edebilir. Dışarıdaki birçok insan şikayet edecek, beğenmediği, istek duyduğu ama olmadığı birçok şey söyleyebilir. Fakat Allah sonsuz adalet sahibi, her şeyi gören, ya her şeyi iyi görüyor, bir biliyor. Ve sonsuz adaleti var. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu atomdaki elektron derecesinde dahi bilen üstün bir yaratıcının biz yaratılmış inşallah kullarıyız. Bu durumda herkes Allah'a hesap verecek ve herkes Allah'tan korkması gerekir. Ve Allah'ın huzurundan hepimiz çıkacağız. Bu inanan bir insana büyük konfor veriyor. Çünkü hepimizin bir sahibi var. Ve o Allah her şeyin, yani bize bütün insanların toplamın hepsinin gücünden çok daha fazla, sonsuz güce sahip. Mesela bütün dünyanın sahibi olduğu bütün zenginlikten çok daha üstün, bütün malın ve mülkün gerçek sahibi Allah.
Sonsuz.
Sonsuz. Her şeyiyle, kudretiyle, gücüyle, bilgisiyle sonsuz, sonsuz olan biz Allah'ın kullarıyız. Dolayısıyla bizim bu dünyada bir haksızlığa uğramamız veya hakkımızı alamamız, herhangi bir konuda adaletsiz kalınması veya mutsuz ve kötü bir hayat yaşanması gibi bir durum söz konusu değil.
İman eden bir yasak işte.
Evet, inşallah. Çünkü Allah iman eden kullarına vaat ediyor. Diyor ki, mümin bir erkek olsun, kadın olsun. Kim salih bir amelde bulunursa biz onların yaptıklarının karşılığını inşallah hem bu dünyada hem de ahirette tümüyle veririz diyor inşallah Allah'ın meali. Ve bu Allah'ın vaadi ve Allah vaadinde hak olandır. Vaadini tutandır inşallah.
İnşallah.
Bu yani Allah'ın varlığının bilinmesiyle zaten günümüzde olan hadiseler artık, yani neye baksak dorukta bir durum görüyoruz. Yani kaç tane ülkede artık halk ayaklandı Arap ülkelerinde. Hiç olmayacak metafizik bir durum. Yani mesela halk gidiyor, ordu ateş açıyor, ölüyorlar. Halk ertesi gün tekrar gidiyor aynı yere. Ya bu savaş esnasında bile çok ender rastlanan bir durum. Mesela Çanakkale Zaferi'nde Atatürk değil mi tabir ediyor. Ulu Önder Atatürk. Ölüm muhakkak olmasına rağmen diyor. İki ordunun karşılaştığı yerde tabular arasında. Allah Allah'ın iddialarıyla hücum eden ordu karşı tarafını açtığı ateşte hemen ölüyor. Çünkü çok yakın birbirine siperler. 10 metre, 20 metre gibi. Ölüm muhakkak olduğu halde diyor. Bir siperden ölenlerin yerine hemen arka siper tekrar dolduruyor diyor. İşte bu ruh, değil mi? Çanakkale Savaşı'nın kazanmasına vesile olmuştur. Şimdi ayaklanmalarda bunun gibi bir durum var. Ölüm muhakkak, ölüyor ya, arkadaşı ölüyor mesela. Ama ayaklanıyor. Metafizik bir durum. İşte Hazreti Hızır'ın mesela videosu da gösterildi. Bütün yani olaylarda biz metafizik bir sebep görmemiz gerekiyor. Çünkü olan her hadise, onu hocamız söylemişti, muhakkak Mehdiyet'le ve deccaliyetle alakalıdır. Yani dolaylı da yoldan görünüyor gibi de olsa direkt aslında alakalı bir konudur. Bu Arap ülkelerindeki ayaklanma da direkt Mehdiyet'le alakalı bir konu. Yani ayaklanmalarının sebebi aslında ahir zamanda olduğumuzu belli eden, Peygamber Efendimiz'in de hadislerde bildirdiği bir alamet. Burada Hazreti Hızır'ın biz icraatını görüyoruz. Hazreti Hızır, ledün ilminin en güzel icra eden Allah'ın kullarından birisidir. Onu hocamız söylemişti inşallah. Çünkü zahiren mesela insanların biz öldüğünü, devletin ayaklandığını, devlete karşı yönetimlerin değiştiğini görüyoruz zahiren. Ama bu hamiyeti İslamiyet'in, İslamiyet'in hamiyetini uyandırıp yaşadığımız dünyanın ve zamanın öneminin kavranmasına yol açıyor. Mesela Afganistan'ın işgalinde birçok insanın biz vefatına, şehit olmasına tanık oluyoruz. Ama bu neye yol açıyor? İslam dünyasının aklının ve şuurunun açıcı bir reaksiyona yol açıyor inşallah. Bu Hazreti Hızır'ın işi inşallah Allah'ın izniyle. Dolayısıyla bu bütün İslam aleminde şu an bakması ve görmesi gereken bir durum haline geliyor. Sadece Arap ülkelerindeki ayaklanma değil. Değil mi? Ahir zaman alametlerinin tamamı. Bütün doğa olayları artık yani zahiren bir belirteç olarak ne derler? Yani alamet, işaret. Ya mesela bir farkında olmadığın bir şeyi insana fark ettirmek için ne yapmak gerekir? Belli etmen gerekir. Yani bir şey göstermen, bir şey duyurman gerekir. Görsel, duysal bir şekilde göstermen gerekir. Allah bunu ayrı zamanda her yönden gösteriyor. Özellikle Müslümanlara gösteriyor. Çünkü Kur'an ayetlerinde Allah açıkça ahir zamanda İslamiyet'in hakim olacağını söylüyor bize. Onunla ilgili mesela birçok ayet var. Birçok ayet var inşallah. Hadisler var ahir zamanla ilgili. Hazreti Muhammed'in ümmeti olduğunu söyleyen her Müslümanın değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem inşallah o hadisleri okuduğunda ahir zamana geldiğimizi, yaşadığımızı Hazreti Mehdi'nin ve Hazreti İsa'nın hayatta olduğunu mesela anlaması lazım. Çok İnşallah. Açık çünkü yani inşallah. Bedü mesela Müslüman Bediüzzaman Said Nursi'nin Hazretlerinin inşallah yolundan gittiğini söyleyen nur talebeleri mesela onun yolundan gidiyorlarsa hakikaten Bediüzzaman Hazretlerinin söylediği kendisinden bir asır sonra gelecek Mehdi ve şakirtlerinin bu zamanda yaşadığını Risale-i Nur'un asıl sahibi olan Mehdi ve şakirtlerinin varlığına bekleyip onu anlatıp müjdelen bir yapıda olması gerekir. Değil mi inşallah?
İnşallah.
Ehli kitaptan da zaten Hazreti İsa'yı bekleyen mesela özellikle Hristiyanlardan bir kavim var. Onlardan da samimi olan kavim var. Musevilerden de öyle ahir zamanda değil mi? Kral Mesih mesela değil mi? Ahir zamanda beklenen yine Mehdi inancı onlarda da var inşallah. Dolayısıyla biz ahir zamana baktığımızda hem ehli kitaptan hem de Müslümanlardan hem ayetle inşallah hem Peygamber Efendimiz'in hadisleriyle hem ehli kitabın kendi kitabından tarif olmamış ayetlerle Allah'ın bildirdiği ayetlerle ve İslam alimlerinin sözleriyle bu muhakkak gerçeğe tanık olmamız lazım inşallah.
İnşallah. Mesela 11 Eylül saldırısı da onlardan bir tanesi evet. Her zaman alametlerinden. Onunla ilgili fotoğrafları bakalım.
Tozlu dumanlı bir fitne.
Evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülür ve bunu diğerleri takip eder buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın tozlu ve dumanlı karanlık gerçekten nereden geldiği belli değil.
Tam mutabık
fitne
evet.
Fitne olması tamamen mutabık çünkü Müslümanlar açısından zor durumlara neden olacak bir sınava yol açan bir durumu başlattı bu 11 Eylül saldırısı. Ve diğerleri takip edecek diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekten 11 Eylül'de terör devri başladı gibi bir şey neredeyse. Çünkü 11 Eylül'den sonra artık özellikle o dönemde her gün bir terör saldırısı. Yani haberleri her gün açıyoruz. Acaba bugün nerede bomba patlatıldı? Nerede intihar saldırısı oldu diye. Bakın burada tozlu dumanlı karanlık bir fitne. Şimdi bazı kardeşlerimiz var. Cahilliğinden yapanları tabii ki tenzih ederiz. Mesela ben internette Facebook'ta bir paylaşım gördüm. Bakın New York toz duman diyor. Gazete haberinde dahi peygamberimizin ibaresinin aynısı yer almış. Tozlu dumanlı karanlık fitne diyor peygamberimiz. Bakın New York toz duman. Bakıyoruz buraya. Yani çok büyük bir olay. Bunun hadislerde geçmiyor olması zaten Allah'a göre mümkün değildi. Ve geçtiğini de görüyoruz zaten.
Çok büyük bir olay evet.
Ve hani mesela internette geçen bir paylaşıma baktım Facebook'ta. 11 Eylül saldırısının Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti olduğuyla ilgili. Yani bazı kardeşlerimiz cahilliklerinden yapıyorlardır diye tahmin ediyoruz ama düzeltmeleri tabii düzeltebilirler
evet.
İnşallah. Mesela bir tanesi demiş ki işte o Amerika'nın yaptığı bir şey. Dolayısıyla Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti olamaz demiş mesela. Yani bilinmeyen konularda yorum yapılmaması lazım. Şimdi Bağdat Alevlerle yok edilecek diyor Peygamberimiz. Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti olarak. Onu da Amerika yaptı. Yani Amerika'nın yapıyor olması Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti olmasını engellemez ki. Yani mesela yani. Üçe ayrılacak diyor Peygamberimiz. İşte lülün kuyruklu yıldızı çıkacak.
Ha, evet ona mesela. Ne diyecek? Ay ve güneş tutulması oluyor ona ne diyecek?
Yani. Evet yani bunun Hazreti Mehdi tarafından mı yapılması gerekiyor? Mesela Bağdat'ın Alevlerle yok edilmesinin, Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti olması için. E tabii ki birileri vesile olacak bunu. Mesela Fırat'ın suyu kesilecek. Şimdi bunu da devlet yapıyor mesela. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapıyor. Onu yapan kişiler de bellidir. Projeyi yürüten kişiler de bellidir. İşte falanca yaptı. Dolayısıyla Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti olamaz mı diyeceğiz. Veyahut da bir tanesi de diyor ki mesela işte onlar direkt manada değildir, işari manadadır diyor. E tozlu, dumanlı, karanlık, fitne ve diğerleri takip edecek. Bunun işari manası yok ki. Yani toz ve duman çıkaran bir fitne olması gerekiyor. Bu işte yani bunun işari manası yok. Dolayısıyla ya sır mücadeleden kaçmak için yani hadislere böyle dilini eğip bükerek
samimiyetsiz bunun, bir söz, evet.
Evet, samimiyetsiz bir yorumlar yapmanın manası yok. Bakın Ali İmran suresinde 66. ayette şeytanı alsırım. İşte sizler böylesiniz. Diyelim ki hakkında bilginiz olan şeyde tartıştınız. Ama hiç bilginiz olmayan bir konuda ne diye tartışıp duruyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilmezsiniz buyuruyor Allah ayette. Bakın bilgisi olmayan konuda fikir yürütmeyecek. Yani yorum yapmayacak birisi. Tam araştıracak. Özellikle hocamızın anlattığı konularda mutlaka Kur'an'a ve hadislere göre araştırıp ondan sonra yorum yapması gerekiyor. Çünkü biz şahidiz Allah'ın izniyle. Hocamızın anlattığı tüm konular Kur'an'a ve hadislere tam mutabıktır. Yani yaptığı uygulamalar, mesela ehli kitapla görüşmesi, buna benzer bütün yaptığı her şey Kur'an'la ve hadislerle tam kelimesi kelimesine milimetrik olarak mutabıktır Allah'ın izniyle. Dolayısıyla biz yani kardeşlerimiz cahilinden yapanları tabii tenzih ediyoruz. Onlar bu anlatımlardan sonra zaten evet doğru deniyor, yanlış yapmışız derler. Ama inadına yapanları tenzih etmiyoruz tabii. Yani çünkü o belli ki bu anlatımı daha iyi duysa hayır diyor, ben mücadele etmeyeceğim diyor. Ben hayatımı yaşayacağım. Ama sen Müslümansın deyince de en ileride Müslüman benim diyeceğim. Elhamdülillah Müslümanım diyeceğim. Allah'a inanıyorum diyeceğim. Kur'an'a inanıyorum diyeceğim. Din konusunda da sizden de daha titiz olduğumu söyleyeceğim. Fakat mücadele olduğu zaman hayır, mücadele etmeyeceğim. Ne yapacaksın? İşte alakasız şeyler yapacağım. Ondan sonra mücadele edecek şekilde mesela Peygamberimizin hadislerinin çıktığını görsem de bunları tevil edeceğim. Ondan sonra saptıracağım. Yani mücadeleden kaçmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben işte düzenimi kurdum. İşte ticari düzenim var benim. Ben ona göre hareket ederim. Mesela yıllardır hocalarımız anlatıyor yani İmam Rabbani olsun. İşte çok fazla büyüklerimiz var yani 1400 senedir yaşamış hocalarımız var. Bu hocalarımızın hepsi, büyüklerimizin hepsi 1400 senesinde Hazreti Metin'in çıkacağını, bunun bütün alametlerinin o devirde başlayacağını, mesela Fırat'ın suyunun kesileceğini, işte Ramazan'da güneş vay tutulması olup 2 sene tekrarlanacağını anlatmışlar 1400 sene boyunca. Biz 1979'a geldiğimizde yine hocalarımız anlatıyor. Mesela Muhammed Raşitevi Hazretleri ne soruyorlar, şey Ahmet Yasin hocamız. Diyor ki mesela 1980 senesinde şu an metni faaliyette diyor. Yani kesin iman ettikleri için Allah'ın izniyle, kesin imandan dolayı kesin konuşulabiliyor, konuşabiliyorlar. Bakıyorlar Fırat'ın suyu kesilmiş zaten 1975'te kesiliyor. Dolayısıyla ilk Bekliyor. Alamet gerçekleşmiş oluyor. Hazreti Metin çıkışı olarak, alametleri olarak. E dolayısıyla bakıyor yani bir alamet bile yeterli zaten iman eden bir Müslüman için. Samimi gerçekten kesin imanla iman eden bir Müslüman için bir alamet bile yeterli. Diyorlar ki Peygamberimiz 1400 senesinde Hazreti Mehdi'nin etrafında insanlar toplamaya başlayacaktır diye buyuruyor Peygamberimiz. Dolayısıyla biz bunu Peygamberimiz diyorsa 1980'de zaten Hazreti Mehdi'nin faaliyette olduğunu anlıyoruz diyorlar. Başka büyüklerimize bakıyoruz. Onlarca İslam alemi, İslam büyüğü 1980 senesinde sorulduğunda Hazreti Mehdi şu an faaliyetine başladı diyorlar. 1985'e geliyoruz, 90'a geliyoruz. Bir bakıyoruz, işte o hocalarımızdan bir çoğu vefat ediyor. Yeni gelen bir nesilde enteresan bir, evet bazılarında enteresan bir mantık ortaya çıkıyor. Hazreti Mehdi yok. Hazreti Mehdi şu anda yaşamıyor. Ayrı zaman alametleri
gerçi bu da alamet olmuş oluyor.
Evet, bu da alamet oluyor zaten. Yani kendileri de bir alamet olmuş oluyorlar, onun farkında değiller. İşte bundan 1000 sene sonra gelecek, 3 milyar sene sonra gelecek. Enteresan enteresan açıklamalar yapmaya başladıklarını görüyoruz. Bu tabii Hazreti Mehdi'nin çıktığını gösteriyor bize. Yani halen daha bütün herkes hep bir ağızdan evet Mehdi şu anda yaşıyor demiş olsaydı
evet, İslam biliyor.
O enteresan olurdu. Yani peygamberimizin zaten söylediği şeyin tersi olmaz da o enteresan olurdu normalde. Biz bakıyoruz zaten bir kısım insanların kalkıp Hazreti Mehdi yok. Bu devirde yaşamıyor. Önce geldi veyahut da sonra gelecek, sonra çıkacak gibi açıklamalar yapması gerekiyor. Fakat bunu yapanları hani yani engelleyemiyoruz artık. Anlatıyoruz. Onlar zaten hani bir samimiyetten dolayı böyle bir şey söylemiyorlar da cahilliğinden dolayı kananları anlatıyoruz biz zaten bunu. Hocamız da öyle yapıyor. İnşallah biz de onun vesilesiyle bu şekilde yapıyoruz. Yani insanlar kanmasın. Kesin ayrı zamandayız. Yani o kadar enteresan ki ayrı zamanda olmadığımızı evet. düşünmek. Bütün evet. alametler çıkıyor. Bakın çok dikkatli düşünelim şimdi. Yani binlerce senedir olmayan şeyler tam Hicri 1400 senesine gelindiği zaman birden olmaya başlıyor. Peygamberimizin 200 alameti Hazreti Mehdi'nin ve ayrı zamanla ilgili 200 alameti gerçekleşiyor. Teknolojiye bakıyoruz. 2 kat, 5 kat, 10 kat, 100 kat, milyon kat şeklinde ilerlemeye başlıyor bakın 1980'den itibaren. İman ekkatleri dünya tarihinde olmadığı şekliyle bu devirde ortaya çıkıyor. İman ekkatlerin ortaya çıkması ne manaya gelir? Allah kendi varlığına inananların sayısını yeryüzünde arttırmak için iman ekkatlerini ortaya çıkartıyor 1400 senesinde. Yani tüm dünyaya Allah inancı hakim olacak Hazreti Mehdi'nin devrinin özelliği. Tam peygamberimizin bildirdiği dönemde iman ekkatleri her gün yeni bir tanesi bulunuyor. Ve bununla ilgili de Allah Müslümanlara bununla vakit kaybettirmiyor. Müslüman evrimcilere yaptırtıyor bunu. Bu da çok büyük bir nimet bizim için. Evrimciler sürekli gece gündüz uğraşıyorlar, bir şeyler bulmaya çalışıyorlar. Sonra bir bakıyorlar, işte evrimci olmayanlar da var tabii bunların arasında. Sadece evrimciler değil de Allah'a inanan bilim adamları da uğraşıyor gece gündüz. Bir bakıyoruz, iman ekkatleri ortaya çıkıyor. Allah'ın izniyle hocamız da bunu alıyor hazır bir şekilde ve 300 tane kitap yazdı mesela hocamız. Yüzlerce, binlerce iman ekkatini anlatmamıza vesile oluyor. Kur'an mucizelerine bakıyoruz. Tam yine 1980'e gelindiği zaman birden artık böyle haftada bir neredeyse Kur'an mucizesi bulunuyor. Yani 1400 sene bekliyor bunlar. Bu mucizeler, bunlar diyor Allah affetsin. Bu mucizeler bekliyor, Allah bekletiyor. Tam Hazreti Mehdi'nin çıktığı dönemde iman ekkatleri İman ekkatlerini veriyorlar. Kur'an mucizeleri, Kur'an mucizelerini veriyor. Ayrı zamanda peygamberimizin bildirdiği alametler onların da hepsini çıkartıyor. Teknoloji o da var. Tebliğ muhteşem şu anda tebliğ yapılabiliyor. Yani bizim normalde tebliğ yapmamız bundan 100 sene öncesinde baksak şu anlattıklarımızı şu anki ulaşabildiğimiz kadar kişiye ulaşması için bizim 2 saat değil 2 yıl uğraşmamız gerekirdi. Bakın şu anda biz 2 saatte ulaştığımız kişiye bu konuları anlatmamız için mesela ikimizin kalkıp 2 sene boyunca o kişilere dolaşıp teker teker bu konuyu anlatmamız gerekirdi. Allah aynı zamanda teknoloji de geliştiriyor. Hocamız bilgisayar ve internet teknolojisinin dabbetülerz olduğunu söyledi. Çünkü ayet ve hadislerden bu çıkıyor net. Yerden çıkacak, yerden mamur. İnsanlara Allah'ın varlığını tebliğ edecek ve Allah'ın ayetlerine yeterince inanmadıklarını söyleyecek. Bakın bu çok önemli kilit bir bilgi veriyor Allah. Evet. Çünkü Allah'ın ayetlerine inanmıyorsunuz demeyecek. Dabbetülerz. Çünkü inanıyor olacak zaten. İnanıyoruz diyecekler ayrı zamandaki kişiler. Dabbetülerz şunu söyleyecek. Kesin bilgiyle inanmıyorsunuz diyecek. Dabbetülerz'in özelliği bu. Bütün renkler olur diyor peygamberimiz üzerinde. 16 milyon renk var üzerinde. Kulağı vardır. Hem dinleyebiliyor, mikrofonu var. Hem de konuşabiliyor. Aynı zamanda hoparlör de var. Oradan da konuşabiliyor. Bunun gibi çok fazla detaylı hadislerdeki özellik bilgisayar ve internet teknolojisine. Yani mesela kuyruğu vardır, yerin altındadır diyor peygamberimiz. İnternete bir bakıyoruz, denizin altından, yerin altından metrelerce kabloyla tüm dünyaya internet yayılıyor. Her eve girer diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bilgisayar her evde var mı internet?
Televizyon olacak, bilgisayar var artık böylece.
Tabii ki.
Akıllı telefon.
Her eve giriyor ve girdiği zaman eve mesela karşısındakine tebliğ yapıyor ve mümini mümin olarak yüzünü aydınlatıyor, kafiri de damgalıyor. Bakın tüm özellikleriyle bunların hepsi gerçekleşti. Şimdi sırf mücadeleden kaçıp 30 sene işte kendi keyfi için yaşamayı tercih edip Allah'ın ayetlerini, peygamberimizin hadislerini görmezden gelmek ahirette yani Allah en doğrusunu çok büyük bir vebal altına girmek oluyor. Yani bunu yapanlar kalkıp da biz acayip samimiyiz, işte İslam dinine acayip bağlıyız deyip de bir de hocamızı eleştirmeye kalkmaları zaten böyle hani çok enteresan bir durum olmuş oluyor. Hocamız gibi etkili bir insan İslam'ı anlatma konusunda şu anda yeryüzünde ben şahit olmadım şu ana kadar. Allah alem yok. Dolayısıyla bir Müslümanın bunu gördüğü zaman bunu takdir ediyor olması lazım. Bunu destekliyor olması lazım. Köstek olup bir de İslam'ın hakim olmasını engelleyici tavırlar dediğimiz gibi yani Allah katında
çok büyük
gazap
vardı.
Konusudur.
Bediüzzaman Hazretleri bunu tam bir asır önce birinci sözde Risale-i Nur'unda yazmış inşallah. Hazreti Mehdi gerçeğini ve iddiat-ı İslam'ın bak aynen şöyle okuyayım ben neyse. Bu zamanın en büyük farz vazifesi İslam birliğidir. Bu zamanın en büyük farz vazifesi İslam birliğidir. Hızlıca geçiyorum. Bu birliğin yolu muhabbettir. Muhabbet ne demek? Konuşmak. Yani fikirdir. Yani birlik, İslam birliğini farz oluşturacaksınız. Farz çünkü bu. Yani en büyük farz. Farz olan bu vazifeyi tarz olarak da, yani tarz olarak fikirle inşallah oluşturulacak. Düşmanlığımız ise diyor Bediüzzaman Hazretleri, cehalet, az önce senin söylediğin gibi Akın Hocam, iki yüzlülük ve münafıklıktır diyor. Bak, düşman olarak bunu sayıyor. Cahillerle, iki yüzlülerle ve münafıklarla, bu üç taife. Cahillik, münafıklık ve iki yüzlülük. İki yüzlülerle. Hıyanet içinde olanlarla. Mücadeledir. Düşmanımız bunlardır diyor. Ve Müslüman olmayanlar, emin olsunlar ki, Müslüman olmayan ehli kitaba sesleniyor. Bu birliğimiz, bu üç vasfa karşı çıkmaktır. Üç vasıf ne? Cahiller, iki yüzlülük ve münafıklar. Müslüman olmayana karşı hareketimiz iknadır. Zira onları medeni biliriz. Ve İslamiyet'i sevgili ve yüce göstermektir. Onlara karşı. Hocamızın son röportajlarında özellikle baskıyla, özellikle üstünde durarak söylediği ehli kitaba tavır Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur'unda inşallah tam bir asır önce yaklaşık 1909 yılında 27 Mart'ta Üstad Hazretleri böyle yazmış. Demek ki iddiat-ı İslam inşallah Allah'ın farzı ve muhakkak olacak zaten. İnşallah bunu Allah bildiriyor. Allah'ın vaadi. Bu mücadelenin yolu fikir. Bu mücadelenin düşmanı da üç taife. Cahiller, iki yüzlüler ve münafıklar. Yani yobaz takımı. Yani ehli kitaba karşı düşmanlık besleyen, değil mi? Saldırgan söylemlerde bulunan kişiler. Ehli kitaba da medeni, aynen ayette bildirildiği gibi en güzel bir tarzda davranın, İslamiyet'i sevgili ve yüce bir şekilde gösterin diye Bediüzzaman Hazretleri de söylemiş vaziyette inşallah.
Programın sonuna geldik. Saat 10'da hocamız Adnan Oktar'la sohbetler programıyla inşallah burada olacak. Yarın da inşallah biz bu saatte burada olacağız.
İnşallah.
Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.